Vahye göre bir toplum idare edildiği zaman canlanır. Tıpkı bir cansıza ruhun verilmesi durumunda onun canlanması gibi. Bir toplumdan vahiy alındığı zaman Kur'ansız, vahiysiz bir toplum ölüdür, ölür. Demek ki aslında ruh vahiy olmaktadır. Demek ki aslında ruh cansız bedeni canlandırdığı gibi akılla birleştiği zaman daha mükemmel olmakta, tefekkür ettiği zaman daha mükemmelleşmekte ve tefekkürden sonra da vahiy geldiği zaman onunla tam olarak kemale ermekte ve tam bir canlılığa ulaşmakta.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Nahl suresine başlamıştık. Allah Azze ve Celle Ete emrullah diyerek sureye başlamıştı. Allah'ın emri geldi. Emir kelimesi umurun müfredi olabileceği gibi evamirin müfredi de olabilir. Bu iki ihtimale binaen iki mana ortaya çıkmaktadır. Allah'ın emri geldi. Yani Allah'ın emri olan, işlerinden bir iş olan, yapacağı işlerden bir iş olan kıyamet saati geldi. Ya da evamirin müfredi ise o takdirde de Allah'ın emirlerinden bir emir, yani Allah'ın hükümlerinden, Allah'ın koyduğu kanunlardan bir kanun geldi. فَلَا تَسْتَعْجِلُوا Onu acele etmeyin. فَلَا تَسْتَعْجِلُوا kısmı Allah'ın emri hususunda acele etmeyin kısmı birinci mananın daha kuvvetli olduğunu gösteriyor. Birinci ihtimalin daha kuvvetli olduğunu gösteriyor. Çünkü insanlar kıyamet konusunda şüpheye düşmüşler ve madem ki kıyamet gerçek, madem ki böyle iddiada bulunuyorsun, o halde haydi kıyamet kopsun diyorlardı. Allah Azze ve Celle de onların bu sözlerine mukabil فَلَا تَسْتَعْجِلُوا acele etmeyin. Onu isteme konusunda aceleci olmayın. O zaten geldi. Yakında göreceksiniz. Allah katında yakın olan bize göre uzun bir süre olabilir. Meleklerin bizim saydığımızda 50 bin seneye denk olan bir günleri var. Allah'a yükselirlerken bir günde yükseliyorlar ama bizim günlerimizle sayarsanız 50 bin seneye denk olan bir günde yükseliyorlar. Yani zaman izafi, birilerine göre uzun sayılacak bir süre, birine göre kısa olabilir. Bir gün yaşayan bir hayvan için bir gün çok uzun bir süre ama bizim için çok kısa bir süre olduğu gibi Allah Azze ve Celle için zaten zaman söz konusu değil. Allah zamandan da münezzeh, mekandan da münezzeh ve onun için bütün zamanlar çok kısa, insan için çok uzun olan 1000 sene, 2000 sene, 3000 sene Allah için yok hükmünde. Allah Azze ve Celle kesinlik ifade etsin diye ete kelimesiyle, geçmiş zaman ifadesiyle bu olayı bildiriyor. Allah'ın emri geldi. Yani ondan kaçış mümkün değil. Gelecek diyebilirdi. Henüz daha kıyamet kopmadığına göre Allah Azze ve Celle aslında gelecek demek istiyor ama geçmiş zaman ifadesiyle bunu bildiriyor. Kesinlikle bunun gerçekleşeceğini anlatmak için. Geçmiş zaman ifadesi Arapçada kesinlik ifade eder. Bir şeyin kesin olduğunu söylemek istediğiniz zaman geçmiş zaman ifadesi kullanırsınız. Henüz daha olmamış ama olacağını anlatmak istediğiniz zaman, o işin kesinlikle olacağını anlatmak istediğinizde geçmiş zaman ifadesi kullanırsınız. Mesela birisi birisini tehdit ettiği zaman sen bittin der. Halbuki daha bitmemiştir. Ama sen öldün der mesela. Halbuki daha ölmemiştir. Tehdit ederken kesinlikle o işi yapacağını anlatmak için, o işin kesinlikle olacağını bildirmek için geçmiş zaman ifadesi kullanılır. Türkçede de böyle kullanılıyor. Arapçada da o şekilde mevcut. Allah Azze ve Celle geçmiş zaman ifadesiyle kıyametin kopacağının kesin olduğunu bize ifade ediyor. Aslında kıyametin kopmasına şaşmak akıllıca bir şey değil. Aslında kıyametin kopmamasına şaşmak lazım. Her hareket eden durur. Her canlı ölür. Elbette bu dünyanın da bir sonunun olması aklın da gereğidir. Bu dünyada konulmuş olan kanunu görüyoruz. Her hareket edenin durduğunu görüyoruz. Her canlının öldüğünü görüyoruz. O halde dünyanın da bir gün son bulmasına insan neden şaşar? Şaşanların şaşmasına şaşmak lazım. Aslında bu dünyanın böyle devam edip gitmesine şaşmak lazım. Allah Azze ve Celle'nin kudreti sonsuz olmasaydı bu hayat böyle devam edip gider miydi? Allah Azze ve Celle bir an için uyuklasaydı, kainat birbirine girerdi. Şoför bir an uyuklayıverdiği zaman trafik alt üst oluyor. Büyük kazalar meydana geliyor. Allah Azze ve Celle'yi uyku tutsaydı, لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ buyurulmuş olması bundan dolayı. Allah'ı ne bir uyuklama tutar ne de uyku. Merak edenlerin merakını gidermek için. Allah Azze ve Celle bu şekilde bize haber veriyor. Bu düzen nasıl böyle devam edip gidiyor? Merak edenlerin merakını gideriyor. Çünkü Allah sürekli olarak murakıptır. Sürekli olarak kainatı kontrol altında tutmaktadır ve bir an bile uyku onu tutmamaktadır. Bir an için uyku tutmuş olsaydı bütün yıldızlar, gezegenler, galaksiler birbirine girmeye başlardı. Sistem alt üst olurdu. Hiçbir şeyin olmamasına şaşmak lazım. Allah'ın ilminin, kudretinin önünde eğilmek lazım. Bu kadar büyük bir kainatı mükemmel bir şekilde idare eden kudret, elbette ki istediği zaman onlardan birinin ya da hepsinin sonunu getirebilir. Kıyametin gerçekleşmesi için o kadar çok yol var ki, güneşin düşmesi kıyametin kopması demek. Ya da dünyanın güneşe doğru gitmesi, çarpması ya da güneşin dünyaya çarpması ya da bir başka gezegenin ya da yıldızın dünyaya çarpması kıyamet demek. Hidrojenle, iki hidrojenle bir oksijen atomundan meydana gelen suyun, sudaki o hidrojen ve oksijen atomlarının birbirinden ayrılması, bunları mükemmel bir terkip ile bir araya getiren Allah Azze ve Celle, onunla içeceğimiz suyu yarattı. Bunları eğer birbirinden ayırıverse, hidrojenle oksijen ayrıldığı zaman biri yakıcı, biri de yanıcı bir gaz. Dolayısıyla birisi kibrit çaktığı anda bütün dünya havaya uçardı. Dağlar eğer şimdiki yerlerinde olmasaydı, dünyanın dengesi sağlanamayacak ve balans meydana gelecekti. Balansın sonucunda dünya kendisine çizilmiş olan yörüngenin dışına çıkacak ve mutlaka bir yere çarpacaktı. Kıyametin kopması o kadar çok çeşitli şeylerle mümkün ki, Tekvir suresinde Allah Azze ve Celle kıyamet koparken olacak olan olaylardan birkaç tanesine temas ediyor. اِذَا الشَّمْسُ كُوْوِرَتْ وَاِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَاِذَا الْعِشَارُ اُطِّلَتْ وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ Güneş dürüldüğü ışığı kalmadığı zaman, yani kıyamet koparken güneş dürülecek bir bohçanın dürülmesi gibi ve ışığı kalmayacak, dolayısıyla hayat da kalmayacak. Yıldızlar düşecek, sönecek. Ne yıldız göreceksiniz gökyüzünde ne de güneşi göreceksiniz. Zifiri bir karanlık. Dağlar yürütülecek. Başka ayetlerde dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak. Ve sonra gebe develer başıboş bırakılacak. En kıymetli mallarınızı terk edeceksiniz. Bu olaylar gerçekleştiği zaman malınız, mülkünüz aklınıza bile gelmeyecek. Dünyanın en dünya perest insanı bile artık malının mülkünü düşünemeyecek. Dünyanın en cimri insanı bile artık malına bakamayacak. Vahşi hayvanlar bir araya gelecekler de birbirlerini göremeyecekler. Aslanla ceylan bir araya gelecek, aslan ceylanı, ceylan da aslanı görmeyecek. Ve denizler kaynatılacak. Bütün bunlar veya buna benzer başka olaylar ile kıyamet gerçekleşecek. Allah Azze ve Celle için bunlar yapmak zor mudur? Allah için kıyameti koparmanın çok kolay olduğuna kainat şahittir. Kainat onun kudretinin sonsuzluğuna delildir. Onun ilminin sonsuzluğuna delildir. Bu kadar çok çeşitli yarattı ki kendisinin ilminden ve kudretinden zerre kadar bir şüphe olmasın. Hiçbir şekilde kalbe şüpheler yol bulmasın.
Ve böylece kıyamet gününde birisi kalkıp da ya Rabbi az yarattın, o yüzden şüphe ettim. Keşke çok yaratsaydın da ilminin ve kudretinin sonsuzluğunu bana gösterseydin. Ben de hakkıyla iman etmiş olsaydım. Ben de senin ilminin, kudretinin sonsuzluğunu anlasaydım da senin önünde eğilseydim. Böyle diyemesinler diye Allah Azze ve Celle bu kadar yarattı. Hiçbir şekilde vesveseler kalbe yol bulamasın. Hiçbir şekilde insanda bir şüphe meydana gelmesin. Allah'ın ilminden, kudretinden emin olsun, mutmain olsun. Mutmain olması hakiki imana ulaşması için şart. Mutmainliğe ulaşmadığı müddetçe Allah'a tevekkül edebilmesi mümkün değil. Mutmainliğe ulaşmadığı müddetçe Allah'a teslimiyet göstermesi mümkün değil. Ne Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine tam bir teslimiyet gerçekleşebilir, Allah'ın emirlerine, farzlarına ve haramlarına teslimiyet, ne böyle bir teslimiyet farzlarda ve haramlarda gerçekleşebilir, ne de Allah Azze ve Celle'nin çizmiş olduğu hayatımız, tayin etmiş olduğu kaderimizle ilgili Allah'a teslimiyet gerçekleşebilir. Hem farzlara tam bir teslimiyetin gerçekleşebilmesi, hem haramlara tam bir teslimiyetin gerçekleşebilmesi, hem Allah'a tevekkülün gerçekleşebilmesi, hem Allah'ın kaderine rızanın gerçekleşebilmesi, onun kaderine teslimiyetin gerçekleşebilmesi, kısaca gerçekten Müslüman olabilmek ancak mutmain olmakla mümkün. Mutmain kılabilmek için Allah daha ne yapsın? Allah Azze ve Celle bu kadar yarattı kullarını mutmain kılmak için. Daha ne yapsın? Hiç kimsenin kıyamet gününde haklı bir mazereti olamayacak. Buna rağmen şüphelenenler, tekrardan diriliş olur mu? Ya da bu düzen bozulur mu diyenler, her gün düzenlerin bozulduğunu görmelerine rağmen, her hareket edenin durduğunu görmelerine rağmen, her hayatta olanın öldüğünü görmelerine rağmen, hala yine de kıyametten şüphe edenler, bu kadar yıldır madem ki bu düzen devam edip gidiyor, o halde hep böyle devam eder gider gibi düşünenler, hiçbir delile dayanmaksızın böyle görüşler ortaya atanlar, Allah Azze ve Celle onların hiçbir şekilde görüşlerinden emin olamayacaklarını bize ifade eder. Kendi kendisini onların laflarından ve onların Allah'a ortak koştukları şeylerden tenzih eder. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir. Allah onların ortak koştuklarına karşı hiçbir şekilde delil göstermeden ortak koştukları o şeylerden tenzih edilmeye layık olandır ve yüce olandır. Ellerinde hiçbir delil yoktur. Hiçbir delil yok Allah'ın kudretinin sınırlı olduğuna dair. Allah'ın ilminin sınırlı olduğuna dair ellerinde hiçbir delil mevcut değil. Ve kainatın da sonsuza kadar bu şekilde şu dünyadaki hayatımızın sonsuza kadar böyle devam edeceğine dair de ellerinde hiçbir delil mevcut değil. Onlar sadece Allah ile karşılaşmamak için ahiretin olmasını istememektedirler. Hiçbir delile dayanmamaktadırlar. Sadece onlar Allah ile karşılaşmaktan korkmaktadırlar. O yüzden kıyameti inkar etmekte, tekrar dirilişi de inkar etmektedirler. Yoksa ellerinde ciddi bir delil, mantıklı bir delil mevcut olduğu için değil. Allah Azze ve Celle acele etmeyin buyuruyor. Kıyamet yaklaştı. Peygamberimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem kendisinin ikindi vakti gönderildiğini ifade eder. Ben ikindi vakti gönderildim. Ben ve kıyamet işte böyleyiz buyuruyor. İşaret parmaklarını bir araya getirmek suretiyle ben yani kıyamete yakın olarak gönderildim. Nasıl ki iki parmağın arasında bir şey yoksa, benimle kıyamet arasında da bir şey kalmadı. Kısa bir zamanınız var. Her an gelebilir ve Allah'ın meleği suru, o boruyu eline almış, üflemek için Allah'tan emir beklemektedir. Ben nasıl mutlu olayım ki buyuruyordu. Benim yüzüm nasıl gülsün ki buyuruyordu. Melek boruyu eline almış, üflemek için bekliyor. Benim yüzüm nasıl gülsün ki? Daha fazla mühlet tanınmayacak. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetini bu şekilde ikaz ediyordu. Kendisinin ikindi vakti geldiğini, güneşin batmasına az kaldığını ifade ediyordu. Fakat Allah'ın kudretinden şüphe edenler ya da şüphe ediyormuş gibi konuşanlar, mümkün mü diye konuşanlar, Allah için gayri mümkün diye bir şeyin olmadığını görmelerine rağmen, yine de öyle olmasını isteyenler, Allah'ın kudretinin sınırlı olmasını isteyenler, Allah'ın hesap sormasını istemedikleri için, boş boş yaşadıklarından dolayı, küfür ve şirk içerisinde yaşamalarından dolayı onlara hesap sorulmasını istemeyenler, onlar bu şekilde hep devam edip gideceğine inanmak isterler. Aslında hiçbir zamanda mutmain değildirler. Yanlıştan insanın mutmain olduğu görülmemiştir. Hiçbir şekilde hiçbir insan yanlış bir görüşten mutmain olamaz. Mutlaka şüpheler içerisindedir. Fakat öyle inanmak istemektedir. Nefsine hoş gelen bir hayatı tercih etmektedir. Halbuki gayri İslami bir hayat, ahirete inanmadan yaşanan serserice bir hayat aslında zor bir hayattır. Müslümanca bir hayat aslında kolaydır. Günahlarla dolu bir hayatı yaşayabilmek için insanoğlu ne kadar da meraklıdır. İğrenç bir hayatı yaşamak için ne kadar da meraklıdır. Halbuki günahlarla dolu bir hayat zor bir hayattır. Her günahın neticelerini düşündüğünüz zaman hak verirsiniz. Her bir günahın sonucunda insan kötü bir duruma düşmektedir. İçkiyi de düşünseniz, kumarı da düşünseniz, zinayı da düşünseniz, adam öldürmeyi de düşünseniz, bütün günahların neticesinde kötülükler zuhur etmekte ve insanın hayatı daha da zorlaşmaktadır. Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği hayat, hem insanın medeni olmasını sağlayan bir hayat, diğer taraftan da kolay bir hayattır. Ama insan nefsine uygun yaşamak istemekte, iradesini kullanmak kendisine zor gelmektedir. Onun için de ahireti inkar etmek suretiyle rahatlamaya çalışmaktadır. Eğer ahireti kabul etsem, kıyametin kopacağını ve tekrar dirileceğini kabul etsem, o zaman rahat edemeyecektir. Rahat edebilmesi için bunları inkar etmesi gerekmektedir. Rahatlayabilmek için bunları inkar eder. Fakat yine de asla rahatlayamaz. Çünkü çok iyi bilmektedir ki Allah bunca şeyi boşuna yaratmış değildir. Mutlaka bunun sonunda bir başka alem olması gerekir. Mutlaka bunun sonunda bir hesap kitap olması gerekir. Allah'ın mutlaka adaleti sağlaması gerekir. Kainatın padişahının adaletsiz olması düşünülemez. Aslında bunları kendisine vicdanı söylemektedir. Sağduyusu, fıtratı kendisine bunları söylemektedir. Ama o kulaklarını bunlara kapamak istemektedir. Gözlerini kapamak istemektedir. Summun bukmun umyun fehum la yerciun. Sağır olmak istiyor, kör olmak istiyor, dilsiz olmak istiyorlar. Hakka ve hakikate dönmek istemedikleri için. Fakat onlar Allah Azze ve Celle tehdit ediyor. Nasıl ki Kamer suresinde iktarabetis saatu ve şakkal kamer. Kıyamet saati yakınlaştı ve ay yarıldı buyurulmuştu. Ve sonra iktarabelinnâse hisâbuhum. İnsanların hesabı yaklaştı buyurulmuştu. Burada da Allah Azze ve Celle ete emrullah buyuruyor. Allah'ın emri geldi. Fele testacilû. Onu isteme hususunda aceleci olmayın. Zaten geldi, merak etmeyin. Eninde sonunda gelecek ve Allah Azze ve Celle'ye hesap vereceksiniz. Ete emrullah ne kadar kesin bir ifadedir. Allah'ın kudreti düşünüldüğü zaman, onun ilmi düşünüldüğü zaman bu kadar kesin konuşmasının onun hakkı olduğu anlaşılabilir. Onun zamandan münezzeh olduğu düşünüldüğü zaman, onun bu kadar kesin konuşmasının onun hakkı olduğu anlaşılabilir. Zaman yokken Allah vardı, zamanı Allah yarattı. Dolayısıyla bütün zaman onun önündedir. O halde Allah Azze ve Celle bu kadar kesin konuşma hakkına sahiptir. İnsanlar bu kadar kesin konuşamaz elbette. Çünkü gaybı bilmemektedirler. Allah ise gaybı bilmektedir. Gayb bizim için gayıptır. Allah için gayb söz konusu olabilir mi? Onun her şey onun olduğuna göre, her şeyi o yarattığına göre, gelecek de onun, geçmiş de onun olduğuna göre bilmemesi ihtimali var mıdır? Bazı sapıkların Allah geleceği bilmez demesinin aleyhinde delildir bu ayet. Çünkü Allah Azze ve Celle kesin konuşmaktadır. Allah'ın emri geldi demektedir. Eğer Allah bilmiyorsa geleceği, o zaman burada tahmini bir söz söylüyor olması icap eder. Halbuki tahminde hata söz konusu olabilir. Allah için ise hata söz konusu olamayacağına göre, demek ki Allah tahminde bulunmamakta ve kesin olarak konuşmaktadır. O halde Allah geleceği bilmektedir. Geleceği bilmese bu kadar kesin olarak konuşur muydu? Allah'ın sadece geçmişi ve anı bildiğini söyleyenler, bir saat sonra ne olacağını bilmez diyen sapıklar, Allah'ı o meselede insana denk görenler, ya Allah'ı insanın mertebesine indirmiş oluyorlar ya da insanı Allah'ın mertebesine çıkarmış oluyorlar. Ne Allah insanın mertebesine iner ne de insan Allah'ın mertebesine çıkar. Hiçbir meselede Allah kuluyla aynı olmaz ve kul hiçbir meselede Rabbine denk olamaz. Biz 5 dakika sonrasını bilemiyorsak, Allah da bizim gibi bilemiyorsa, o zaman Allah o meselede bizimle denk demektir. Halbuki ona denk olan hiçbir şey yoktur. Leyse kemislihi şey buyuruyor Allah Azze ve Celle. Onun misli gibi hiçbir şey mevcut değil. Eğer insan o meselede Allah'a denk olmuş olsaydı, en azından o meselede Allah'ın misli olmuş olacaktı. Halbuki Kur'an böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade eder. Ve zaten kainata baktığınız zaman Allah'ın ilminin sınırlı olmadığını görürsünüz. Allah'ın geleceği bilmemesi demek, Allah'ın zamana hakim olmaması demektir. Allah'ın zamandan sonra olduğunun bir başka şekilde söylenişidir. Halbuki el evvel olan Allah'tır, zaman değildir. Allah daima evveldir. Hiçbir şey yokken o vardı. Dolayısıyla böyle bir söz nasıl söylenebilir? İlahiyat profesörü sıfatıyla çıkıp da buna benzer sapıklıklar ortaya atanlar, neden diğerleri bunlara cevap vermiyorlar? Bunlar bu şekilde cüretkar bir şekilde konuşurlarken, neden diğer böyle düşünmeyen, böyle sapıklıklar içerisinde olmayan ilahiyatçılar neden bunlarla tartışmıyor? Neden bunlara cevap vermiyorlar? Neden onlarla karşı karşıya gelmek istemiyorlar? Bu halleriyle bilsinler ki Allah ile karşı karşıya geliyorlar. Allah Azze ve Celle böylesi sapıklıklara karşı mücadele vermeyen hocalara bunun hesabını soracaktır. Allah'tan çekinsinler ve Allah'tan utansınlar, bunlarla mücadele etsinler. Bunlara meydanı bırakmasınlar. Bütün ehli bid'at görüşten uzak olan bütün hocaların vazifesidir bu. Ete emrullah. Allah'ın emri gelmiştir ve kıyamet mutlaka kopacaktır. Allah Azze ve Celle bunu ifade ettikten sonra يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُّهُ مِنْ اَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَعُ مِنْ عِبَادِهِ. Allah meleklerini indirir. Kullarından dilediğine vahyetmek için Allah Azze ve Celle melekleri ruh ile birlikte kendi emrinden olarak ruh ile birlikte melekleri indirir. Kullarından istediğine vahyetmek için. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle oluyor peygamberlik. Demek ki vehbidir, kesbi değildir. Demek ki insan ne kadar çalışırsa çalışsın peygamberlik makamını elde etmesi mümkün değil. Demek ki peygamberlik makamı çalışmakla olmuyor. Demek ki peygamberlik çok namaz kılmakla, oruç tutmakla olmuyor. Demek ki alemen yeşe, Allah istediğine indiriyor. Demek ki bu Allah'ın takdiridir, Allah'ın hükmüdür. Allah Azze ve Celle hiçbir zaman hiçbir peygamberini seçerken çok namaz kıldığı için, çok oruç tuttuğu için seçmiş değil. Zaten bunlar farz olmadan peygamber seçiliyor. Hazreti Peygamber'in seçilmesi gibi yeryüzünde tevhid inancı kalmamışken o peygamber olarak seçiliyor. Demek ki bir şeyler yaptığı için değil, farzları yaptığı için değil, haramlardan kaçındığı için değil. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle seçiliyor. Çünkü o daha peygamber olmadan evvel zaten ne farz var ne haram var. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle seçiliyor. Dönmeyecek adamı Allah seçer. Ve Allah'ın seçiminde bir hata söz konusu olamaz. Eğer Allah seçtiyse o kişi dönmeyecek bir kişidir. Allah'ın seçmiş olduğu hiçbir peygamber davadan dönmemiştir. Allah korkaklara görev vermez. Allah Azze ve Celle istikrarsız olacak olan adama görev vermez. Allah Azze ve Celle sebat göstermeyen, tahammülsüz adamlara görev vermez. Allah Azze ve Celle kime görev vereceğini iyi bilmektedir. Allah Azze ve Celle yalan söyleyen adama görev vermez. İhanet edecek adama görev vermez. Sözünde durmayacak adama görev vermez. Allah yalakalık yapacak adama görev vermez. Allah dal kavukluk yapacak olanlara görev vermez. Allah Azze ve Celle menfaatçi olanlara görev vermez. Allah verdiği zaman isabetli seçer. İnna Allah astafa Adama ve Nuhan ve Ale İbrahim ve Ale İmran'a alel alemin. Allah mahlukatın içinden Adem'i seçti. Adem'in neslinden Nuh'u seçti. Nuh'un neslinden İbrahim ailesini seçti. İbrahim ailesinden, onun neslinden Hazreti Meryem'in anasını babasını, o aileyi seçti. Allah demek ki bazılarını seçmektedir. Demek ki onlar bir Mustafa'dır. Demek ki her birisi bir Mustafa'dır. Seçilmiştir ve Allah'ın seçtiklerinde hiçbir zaman yamukluk da görülmemiştir. Allah Azze ve Celle seçtiği zaman isabetli seçmiştir. Kullarından dilediğini seçer. Bu davayı omuzlayabilecek olanları seçer. Sonuna kadar eğilmeden, bükülmeden gidecek olanı seçer. Lastik gibi sünmeyecek olanı seçer. Bu kalemun gibi renkten renge girmeyecek olanları seçer. Seçtiği zaman tam 12'den vurur. Allah'ın seçtiklerinden bir tane dönek yoktur. Eğer olmuş olsaydı haşa, Allah Azze ve Celle'nin seçiminde hata var gibi bir manaya gelmiş olurdu. Halbuki Allah'ta hata olmaz. İstediğini seçer ve ona vazifesini yükler. Demek ki Allah Azze ve Celle bir ruh ile melekesini indirmektedir. Bu ayette geçen ruhtan ne olduğu üzerinde tartışma var. Zayıf bir görüşe göre buradaki ruhtan maksat Cebrail aleyhisselamdır. Allah Azze ve Celle meleklerle beraber Cebrail'i indirir manasına gelir o zaman. Demek ki Allah bu ihtimale göre ya da bu görüşte olanlara göre Allah Azze ve Celle melekleriyle birlikte Hazreti Cebrail'i indirmekte, yani Cebrail'i tek başına indirmemekte, şeytanların saldırılarına karşı da bir koruma olsun diye. Elbette ki Allah isterse şeytanlar hepsi toplansa Cebrail'e müdahale edemez. Elbette la yemessuhu illel mutahharundur. Elbette temiz olmayanlar o vahye dokunmaları mümkün değildir. Elbette şeytanların Cebrail'e müdahalesi mümkün değildir. Ama yine de kullara bir emniyet hissi verebilmek için bir kısım şüpheci, vesveseli insanların kalbinden böyle bir şey geçecek olursa diye bize böyle bir bilgi veriliyor olabilir. Yani melek gelirken, Cebrail vahyi getirirken demek ki bu şekilde meleklerle birlikte getirmekte, meleklerin arasında bir koruma ordusunun arasında, hem de Allah'ın vahyinin şerefine binaen, sadece koruma olarak da değil, himaye olarak da değil, bu Cebrail'in şerefi, bu Allah'ın kelamının şerefidir. Bu görüşe göre ruhtan maksat Cebrail'dir. Nasıl ki Kadir suresinde de Allah Azze ve Celle ruh ile meleklerin indiğini haber veriyor. Orada Cebrail'dir kastedilen. İşte onunla, onun gibi ayetlere dayanarak Kur'an'da Cebrail hakkında ruh kelimesi kullanıldığı için Allah Azze ve Celle'nin burada yine Cebrail'i kastettiğini söyleyenler var. Ama ondan daha kuvvetli olan bir kanaate göre, cumhurun kanaatine göre burada kastedilen ruh vahiydir. Allah Azze ve Celle meleklerini indirir, vahiy ile indirir. Yani melekler vahyi indirirler ve dolayısıyla vahyi getiren melek olmaktadır. Demek ki Allah Azze ve Celle ile melek arasında başka bir vasıta yoktur. Demek ki melekler doğrudan doğruya Allah'tan almaktadırlar. Eğer arada bir başka vasıta olmuş olsaydı, Allah Azze ve Celle meleklerini indirir değil de falana falanı indirir, onlar da meleklere verir demesi icap ederdi. Ama burada doğrudan doğruya yunezzilul melaike buyuruyor. Allah meleklerini indirir. Demek ki Allah Azze ve Celle ile melekler arasında bir vasıta, bir aracı yoktur. Demek ki Allah doğrudan doğruya meleğine indirmektedir. Fazlur Rahman gibi bir takım sapıkların dediği gibi değil demek ki mesele. O bu vahyin Hazreti Peygamber'in kalbinde oluştuğunu söylüyordu. Yukarıdan indirilmediğini, dışarıdan gelmediğini, Hazreti Peygamber'in kalbinde oluştuğunu söylüyordu. Ondan dolayı da şu kadar cüretkar ve ehli bid'at bir görüş, ehli bid'atın ortaya attığı bir görüş ortaya atıyordu. Hatta zındıkanın ortaya attığı bir görüş, ancak zındıkların söyleyebileceği bir görüşü söylüyordu. Bundan dolayı, yani vahiy Hazreti Peygamber'in kalbinde oluşuyor. Dışarıdan gelmiyor, görüşüne dayanak olarak, onun sonucu olarak ya da diyordu ki, işte bundan dolayı bu Kur'an hem kelamullah'tır hem de kelamı Muhammed'dir. Bunu söyleyecek kadar ileri gidiyordu. Halbuki Kur'an kelamullah'tır. Hazreti Peygamber'in zerre kadar bir tesiri yoktur. Ve tamamen dışarıdan indirilmedir. İnne enzelnahu fi leyletil kadir buyurulmuyor mu? İndirdik demiyor mu Allah Azze ve Celle? Kadir gecesinde onu indirdik buyurmuyor mu? Burada da yunezzilul melaike buyurmuyor mu? Allah meleklerini indirir. Demek ki melek dışarıdan gelmektedir. Ve Hazreti Peygamber'e dışarıdan vahiy gelmiş olmaktadır. Hazreti Peygamber'in kalbinde oluşmamaktadır yani. Neden bu görüşü ortaya attılar? Kur'an'ın kelimelerine bağlı kalmayalım diyem. Kur'an'ın kelimelerine önem vermeyelim. Sadece ruhunu alalım istiyorlar. Kelimelerine bağlı kalmayalım istiyorlar. Ondan sonra diyorlar ki Kur'an'ın kelimeleri önemli değil. Önemli olan ruhudur. Ondan ruhunu alalım. Çünkü zaten Kur'an vahiy Hazreti Peygamber'in kalbinde oluştu. Onun kelimeleridir. Mana Allah'tan yani kelimeler ise Hazreti Peygamber'den. Kutsi hadis gibi bir şey yani. Kur'an'ı kutsi hadis mertebesine indirmek istiyorlar. Halbuki o dedikleri şey kutsi hadis için söz konusu. Hazreti Peygamber manayı Allah'tan almış ve kendi kelimeleriyle o manayı ifade etmiştir. Evet, o kutsi hadislerde vardır. Ancak Kur'an öyle değil. Allah Resulü Kur'an'ı kelime kelime Cebrail'den alıyordu. Kendisi zerre kadar müdahale etmiyordu. Hatta kendisine gelip kafirler, ya Muhammed biz seninle anlaşamıyoruz. Şu Kur'an'da bir değişiklik yapsan anlaşırız belki diyorlardı. Allah Azze ve Celle onu da kitabında anlatıyor. Bu gibi sapık görüşlerin önünü almak için böyle bir şeyi ben kendiliğimden yapamam buyuruyor Kur'an. Onlara de ki ben böyle bir şeyi kendiliğimden yapamam. Eğer kelimeler Hazreti Peygamber'e ait olsaydı o zaman o kelimeyi kaldırıp başka bir kelime koyardı. Onların iman etmesini çok arzu ediyordu. Onların iman edebilmesi için kelimeleri değiştirirdim. Ama öyle bir şey yapmadım ve böyle bir şey yapamam de diyor Kur'an. De ki böyle bir şeyi kendiliğimden yapmam mümkün değil. Her bir kelimesi Rabbimdendir. O kelimelerdeki manalar zaman içerisinde anlaşılacak. O kelimeleri kaldırıp başka kelime koyarsanız manayı bozarsınız veya daraltırsınız. Belki 1000 sene sonra anlaşılacak, 1400 sene sonra anlaşılan kelimeler var. Halakal insane min alak. Allah insanı alaktan yarattı buyuruyor. Alak kelimesini kaldırıp başka bir kelime koysaydı Resulullah, eğer kendinden olsaydı, başka bir kelime koysaydı, bugün tıp ilminin gelişmesiyle anlaşılan o mükemmel mana anlaşılır mıydı? O zaman Kur'an yeniden ispatlanmış olur muydu? Kur'an'ın bilimsel bir mucizesi o zaman kalmamış olurdu. O kelimelerin seçilmesi boşuna değildi. Allah Azze ve Celle o kelimeleri rastgele seçmiş değil. O kelimelerin bir kısmı o gün anlaşılır. Bir kısmı 1000 sene sonra ancak anlaşılır. Bir kısmı belki 2000 sene sonra anlaşılır kıyamet kopmasa. Allah Azze ve Celle kitabını gönderirken bilimsel mucizelerle de gönderiyor. Dolayısıyla hem fesahatta hem belagatta hem de bilimsel bir takım mucizelerle Kur'an birçok çeşit mucize ile gönderiliyor. Nasıl olur da böyle bir şey söylenebilir? Vahiy Hazreti Peygamber'in kalbinde oluştu denilebilir. Kelimeler onun kendine aittir denilebilir. Eğer öyle olmuş olsaydı mutlaka kelimelerde bir hata tespit edilebilirdi. Eğer öyle olsaydı mutlaka çelişkiler bulunabilirdi. Bu nasıl bir cüretkar ifadedir? Allah Azze ve Celle açık bir şekilde yunezilul meleke buyuruyor. Meleklerini indirir Allah. Ruhu da indirir. Melekleri ruh ile vahiy ile indirir. Demek ki melekler indiriliyor. Dışarıdan geliyor. Ve vahiy meleklere teslim ediliyor. Melekler o vahiy ile indiriliyor. Demek ki Allah'ın kelamını melekler getiriyor, Hazreti Peygamber'e öğretiyor. Hazreti Peygamber'in kalbinde oluşan bir şey değil. Ondan sonra vahiy kelime kelime ona geldikten sonra senukriuke fele tense, sana onu okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Kalbine yerleştiriliyor. Bu ayet hem öyle konuşan sapıkların aleyhinde delildir. Demek ki Peygamberimizin kalbinde oluşan bir mesele değil bu. Demek ki dışarıdan melek vahyi getirmektedir. Diğer taraftan başka bir sapık görüş, Hazreti Peygamber'i Allah makamına çıkartan o sapık görüşü de reddetmektedir bu ayet. Hadis diye söyledikleri o uydurma sözler, hatırlarsanız daha evvel de ifade etmiştim. Güya bir gün Peygamberimiz Cebrail'e soruyor. Ey Cebrail, vahyi nasıl alıyorsun? Cebrail aleyhisselam diyor ki, bir yer var, bir perdenin arkasında duruyorum ve Rabbim bana söylüyor, ben de gelip sana söylüyorum. Peygamberimiz diyor ki o perdeyi açıp da bir gün baktın mı? Yok diyor Cebrail. Bir seferinde aç bak diyor. Sanki şöyle bir perdeden bahsediyor. Saçma sapan rivayetler. Ne Kur'an'a uygun, ne akla mantığa uygun, ne hadislere uygun. Muhakeme gücüne sahip olmayanlar. Buna benzer uydurma rivayetleri Kur'an'a vuramayan, sahih hadislere vuramayan, muhakeme gücüne sahip olmayan, menkıbe kitaplarında okuduğu her yalan dolan her şeyi gerçek gibi anlatmayı bir marifet zannedenler. Menkıbe kitabında yalan da olur, doğru da olur, ayırt edebileceksen oku. Ayırt edemiyorsan muhakeme gücün yoksa, temyiz kudretin yoksa okumamalısın. Güya bu şekilde gerçekleşiyor olay ve bir gün Cebrail aleyhisselam perdeyi çekiyor. Sanki şöyle bir perdeden bahsediyor. Allah Azze ve Celle'yi görmek mümkün müdür? Hangi perdeden bahsediyorsun? Güya perdeyi çekiyor ve bir de ne görsün? Peygamberimizmiş meğer perdenin arkasındaki. Bunu duyduğunuz zaman ne anlıyorsunuz? Peygamberimizin Allah olduğunu iddia etmiyor mu bu hikaye? Buna göre Peygamberimiz Allah olmuş olmuyor mu? Duyduğunuz zaman aklınıza gelen bundan başka bir şey midir? Güya Peygamberimizi yüceltmek istiyorlar. Güya Peygamberimizin Cebrail'den daha üstün olduğunu bu şekilde ispat edecekler. Onlara sorsanız bu hikayeden Peygamberimizin Allah olduğu manası çıkmazmış. Bu hikayeden Peygamberimizin Cebrail'den üstün olduğu manası elde edilirmiş. Yani Allah Azze ve Celle Cebrail'e vermiyormuş, Peygamberimize veriyormuş. Peygamberimiz de Cebrail'e veriyormuş. Cebrail tekrar yeryüzünde gelip Peygamberimize veriyormuş. Bu abesle iştigal etmek değil de nedir? Madem ki Cebrail'e Peygamberimiz veriyorsa, Cebrail tekrar neden gelip de Peygamberimize versin? Oyun mu oynanıyor? Allah çocuk mudur? Oyun mu oynuyor? Bu nasıl bir hikayedir? Peygamberimizi güya yükseltmek istiyor. Güya Cebrail'den daha önemli olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin öncelikle mutlaka peygamberimize verdiğini, Cebrail'in peygamberimizden daha üstün olmadığını, o halde mutlaka Allah onu mutlaka peygamberimize öncelikle veriyordur gibi bir takım mantıklara dayanarak böylesi hikayeler uyduruyorlar. Halbuki peygamberimizin Cebrail'den üstün olduğunu zaten biliyoruz. Zaten Miraç hadisinde Sidretül Münteha'da Cebrail durdu, peygamberimiz devam etti yoluna. Oradan zaten belli ki peygamberimiz Cebrail'den üstündür. Benim makamım buraya kadar diyordu Cebrail. Bundan ötesi senin makamındır ya Muhammed diyordu. Zaten peygamberimizin Cebrail'den üstünlüğünü ispat eden deliller var. Böylesi uydurma hikayelere ne gerek var? Buradan bu ayet böylesi hikayelerin de yalan olduğunu bir kez daha ispat ediyor. Hem böyle bir şey Kur'an'a aykırı, Kur'an'a göre Hazreti Peygamber haşa bırakın Allah olarak görmeyi, Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak gördüler ve Kur'an onlara kafir diyor. Nasıl olur da peygamberimizi Allah gibi görebilirsin? Efendim ben böyle görmüyorum. Ben sadece peygamberimizin Cebrail'den üstün olduğunu anlıyorum bu hikayeden. Hayır, o hikayeden o anlaşılmaz. O hikayeden onun anlaşılması sen öyle anlamak istediğin için olabilir ancak. Onu kim duysa benim anladığımı anlar. Bu hikayeyi kim duysa peygamberimizin Allah olarak anlatıldığını anlar. Senin anladığını anlamak mümkün değil. Hem akla o gelmiyor ilk planda, hem de Kur'an'a aykırıdır. O öyle anlasan yine yanlış anlamış olursun. Allah Azze ve Celle burada buyuruyor ki yunezzilul meleike, Allah meleklerini indirir. Ruh ile, vahiy ile, demek ki melek ile Allah arasında bir vasıta yok. Demek ki Allah Azze ve Celle doğrudan doğruya meleğe vermektedir. Melek de peygamberimize getirmektedir. Senin anlattığın şu hikayeye göre ise Allah peygamberimize veriyor. Peygamber tekrar Cebrail'e, Cebrail tekrar peygambere, bırak böyle saçmalıkları. Hiçbir kitaba dayanmadan saçma sapan hikayeler anlatıyorsunuz millete. Söyledikleriniz Kur'an'a ters, akla mantığa ters, sahih sünnete ters, ehli sünnetiz diyorsunuz. Konuştuklarınız ehli sünnete taban tabana zıt. Ehli sünnetin hangi kitabında böyle hikayeler var? Ehli sünnetin hangi akaid kitabında böyle bir şey var? Bütün kitaplarımızda Allah Azze ve Celle Cebrail'e verir, Cebrail de peygamberimize verir. Bütün kitaplarda böyle anlatılmaktadır. Ehl-i sünnetiz diyorsunuz, ondan sonra ehl-i bid'atın bile demediği lafları söylüyorsunuz. Menkıbe kitaplarından okuyorsunuz, muhakeme yapmadan, doğru mudur, yanlış mıdır, üzerinde kafa yormadan cemaatin karşısına çıkıp konuşuyorsunuz. Allah'ın bu ayeti o hikayeyi reddediyor. Yunezzilul meleike, Allah meleklerini indirir, bir ruh. Ruh ile, vahiy ile indirir ve Allah'ın melekleriyle kendi arasında bir aracısı yoktur. Demek ki o hikaye de yalandır. Yunezzilul meleikete bir ruh. Melekleri ruh ile, vahiy ile indirir. Ruh, cansıza can verendir. Bir ölü ruh ile canlanır. Demek ki bir şeyi canlandırandır ruh. Allah Azze ve Celle vahye ruh demektedir. Çünkü insanlar vahiy ile canlanır. Vahiy olmadan insan cansızdır, ölüdür. Kur'ansız bir toplum, ölü bir toplumdur. Ruh burada vahiy, vahyi kastediyor. Demek ki nasıl ki canlı ile cansız arasındaki fark nedir? Ölü ile canlı arasındaki fark nedir? Bir canlı insan, ondan ruh çıktığı zaman artık ölmektedir. Artık hareket kabiliyetini kaybetmektedir. Ve duyu organları çalışmamaktadır. İşte ona ruh girdiği zaman canlanmaktadır. Ruh çıktığı zaman ölmektedir. Aynen öyle vahiy bir topluma girdiği zaman, vahye göre bir toplum idare edildiği zaman canlanır. Tıpkı bir cansıza ruhun verilmesi durumunda onun canlanması gibi. Ve bir toplumdan vahiy alındığı zaman Kur'ansız, vahiysiz bir toplum ölüdür, ölür. Cansız ruh ile canlanır. Ancak ruh, hayat veren ruh, bedenimize hayat veren o ruh, bedenimizi canlandırırken tam mükemmel bir varlık değildir. Akla ihtiyacı vardır. Akılla o ruh kemale erer. Akılla eksiğini tamamlar. Allah Azze ve Celle ruhla aklı birleştirir. Ve sonra akıl da yine tam değildir. Akla da tefekkür gerekir. Tefekkür eder. Tefekkür eder, marifetullah'a ulaşır. Allah'ın zatını anlamaya başlar. Allah'ın sıfatlarını anlamaya başlar. Marifetullah'a ulaşır. Ve sonra bundan sonraki aşamada da o akıl vahiy ile kemale erer. Demek ki aslında ruh vahiy olmaktadır. Demek ki aslında ruh cansız bedeni canlandırdığı gibi akılla birleştiği zaman daha mükemmel olmakta, tefekkür ettiği zaman daha mükemmelleşmekte ve tefekkürden sonra da vahiy geldiği zaman onunla tam olarak kemale ermekte ve tam bir canlılığa ulaşmakta. Dolayısıyla ayette geçen ruhtan maksat vahiydir denilmiştir. İşte Allah Azze ve Celle ruhun, bir vahyin ruh gibi insana ve topluma hayat vereceğini ifade etmek istiyor. Vahiy olmadan insanın doğru yolu bulamayacağına işaret ediliyor. Akıl bize yeter diyenlerin dediklerinin doğru olmadığını söylüyor. Demek ki akıl kafi gelmiyor. Evet, akıl elbette ki tefekkür edebiliyor. Akıl ile bir takım şeyleri anlayabiliyor. Ama vahiy gelmedikçe akıl kamilleşmiyor, nuranileşmiyor, parlamıyor. Kemale ermiyor, olgunlaşamıyor. Onun için akılla doğru yolu buluruz zannedenler hata ediyor. Vahiy gelmeden akıl tek başına doğruyu bulamıyor. Bazı meselelerde doğruya ulaşsa bile her meselede ulaşamıyor. Doğruya ulaştığı meselelerde de nefsi var, şeytanı var, çevresinde insanlar var. Onların baskısı altında doğruya uymayı başaramıyor. Doğruyu tespit etse bile doğruyu tespit etmek yeterli değil ki. Kutsal bir mesaj lazım. O kutsal mesaj size emredecek. Şöyle davranmak zorundasın diyecek. Size emretme hakkına sahip olan kutsal bir mesaj lazım. Emretmediği müddetçe insan doğruya uymamaktadır. Bir kutsal kendisine emretmeli. Bir kutsal kendisine bir takım şeyleri farz kılmalı. bir kutsal bir takım şeyleri kendisine haram kılmalı. Aksi halde insanın nefsi, insanın şeytanı, çevresindeki insanlar onun o doğruya uymasını engel olacaktır. Onun için insanın vahye ihtiyacı var. Onun için Allah Azze ve Celle inne aleyna lel huda buyuruyor. Doğru yolu göstermek bizim üzerimize vazife. Sizin böyle bir vazifeniz yok ve olamaz. Siz doğru yolu bulabilseydiniz zaten Allah peygamber göndermezdi. Doğru yolu bulabilseydik ilk insan peygamber olarak gönderilmezdi. Akıl yeterli olsaydı peygamber gönderilmeyen toplumların da helak edilmeleri caiz olurdu. Ama Kur'an bunun aksini ifade ediyor. Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi helak etmeyiz buyuruyor. Demek ki akıl yeterli gelmediği için onlara peygamber gönderilmeden azap gönderilmiyor. Allah Azze ve Celle onun için sürekli olarak peygamberler gönderdi. On binlerce peygamber gönderildi. Vahiy ruh gibidir, toplumu ayağa kaldırır. Peygamberimiz o yüzden söylüyordu. Onlara bir şey söylüyordu. O vahyin özü nedir onu söylüyordu. İlk daha tebliğe başlarken, davasını ortaya koyarken, yünezzilul melaikete bir ruh, Allah meleklerini vahiyle, ruhla size ruh verecek olan ey cahiller, siz onu kendiniz için bela bir musibet zannediyorsunuz. Bu Muhammed nereden çıktı? Bu İslamcılar nereden çıktı? Falan hoca, filan vakıf, filan dernek nereden çıktı? Başımıza bela oldular diyorsunuz. Halbuki Allah onlarla sizi canlandırmak istiyor. Allah onlarla sizi yükseltmek istiyor. Mekke'nin müşriği de öyle konuşuyordu. Hazreti Peygamber'i baş belası olarak görüyordu. Sen bize neden geldin diyordu. Milletimizi ikiye böldün diyordu. Sen bölücüsün diyorlardı. Hazreti Peygamber öyle değil diyordu. Ben sizi yükseltmeye geldim. Ben size ruh vermeye geldim. Ben sizi canlandırmaya, dünya devleti yapmaya geldim. Anlamıyorlardı. Bugünküler de anlamıyor. Bugün İslam'a davet edenleri düşman gibi görüyor. Halbuki İslam'a davet edenler memleketin de hayrını istiyor. Memleketi yükseltecek bir şeye davet ediyor. Vahiy ruh. Vahyin özü nedir? Hazreti Peygamber vahyin özüyle başladı. Ne dedi? Onları la ilahe illallah'a davet etti. Ey amca diyordu. Ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi söylediklerinde bütün Araplar onlara boyun eğecek. Arap olmayanlar da boyun eğecek. Nedir o kelime dediler? La ilahe illallah diyeceksiniz dedim. Anladılar ki la ilahe illallah sadece bir inançtan ibaret değil. La ilahe illallah bir hayat şekli. Artık hayatımıza Allah karışacak. Artık kanunlarımızı Allah'tan alacağız. Artık doğumumuzdan ölümümüze kadar, alışverişinizden evlenmenize, boşanmanıza varana kadar, savaştan barışa kadar ne kadar meseleniz varsa her meselede Allah'tan alacaksınız. Anladılar ki la ilahe illallah bunu kastediyor. Sadece var olan ve bir olan Allah demek değil. Hayata karışan bir Allah. Anladılar ve hayatlarına Allah'ın karışmasını istemediler. O yüzden reddettiler. Efendimiz onlara diyordu ki gelin la ilahe illallah deyin dünya devleti olun. Gelin la ilahe illallah deyin bütün dünya size boyun eğsin. Çünkü güçlü bir toplum meydana gelecek. Allah'ın kanunlarıyla güçlü bir bünye meydana gelecek ve işte o zaman dünya devleti olacaksınız. Buna rağmen istemediler. Hayatlarını değiştirmeyi göze alamadıkları için, günahlardan uzak kalmayı işte istemedikleri için reddettiler. Halbuki onlara ruh geliyordu. Canlanacaklardı. Dünya devleti olacaklardı. Asırlardan beri küçük bir devletleri bile olmamıştı. Aşiret halinde yaşıyorlardı. Dünya devletleri arasında hiçbir kıymetleri yoktu. Şimdi onlara Allah Azze ve Celle ruh gönderiyordu. İçlerinden bir peygamber, o peygambere topluma ruh verecek olan vahiy geliyordu. Ama onlar bundan uzak kalmak istiyorlardı. Allah Azze ve Celle ne kadar güzel ifade ediyor. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ Meleklerini ruh ile, vahiy ile size hayat verecek olan şeyle indiriyor. Onları, o peygamber onları, onlara hayat verecek şeye davet ettiği zaman buyuruyor başka bir ayette. Onları, onlara hayat verecek şeye davet ettiği zaman. Yani la ilahe illallah'a. Yani ona göre yaşadıkları zaman, o ruha göre yaşadıklarında, o vahye göre yaşadıklarında kolay bir hayat yaşayacaklar. Mutlu bir hayat yaşayacaklar. Mutlu bir hayat yaşayacaklar. Dinleri emniyet altında olacak. Akılları emniyet altında olacak. Aklın zıddına şeyler yapamayacaklar yani. Malları ve canları emniyet altında olacak. Nesilleri emniyet altında olacak. Nesillerinden korkmayacaklar. Neslimiz acaba ne olacak diye derde düşmeyecekler. Bu din onların nesillerini de muhafaza edecek. Onlara ruh verecek. Onların ekonomilerine ruh verecek. Onların toplumlarına ruh verecek. Onların nesillerine ruh verecek. Onların siyasi pozisyonlarına, dünyada onlara ruh verecek. Dünya devletleri arasında bir kıymeti harbiyeleri olacak. Ve dünya devleti olacaklar. Allah Azze ve Celle vahye ne güzel bir isim vermiş. Ruh demiş. Ruh. Demek ki ruh nasıl ki bedeni canlandırıyor, aynı şekilde vahiy de toplumu canlandırır, ferdi canlandırır ve onları her türlü mutluluk içerisinde boğar. İnsan nelerden mutlu olur? Maldan, mülkten, mevkiden, makamdan mutlu olur. Çocuklarıyla, anasıyla, babasıyla mutlu olur. İnsan kendi bedeninin sağlıklı olmasıyla mutlu olur. Ama bir de insanı mutlu eden bir şey var ki, o da insanın ilim sahibi olması. İlim de insanı mutlu eder, salih amel de insanı mutlu eder. Ve bu mutluluğun zirvesidir. Allah Azze ve Celle işte onun için evvela vahiyden bahsediyor. Vahiy insana mutluluk verir. Çünkü onun şahsi hayatına düzen getirir. Aile hayatına düzen getirir. Toplumsal hayatına düzen getirir. Devlet hayatına düzen getirir. Dünyaya düzen getirir. Dünyada olması gereken medeniyeti tesis eder. Dolayısıyla da topluma ruh verir, dünyaya ruh verir. Götürün şu batı medeniyetini, getirin İslam medeniyetini, dünyaya ruh versin. Dünyayı mahvettiler. Bütün suçları çoğalttılar. İnsanları öldürdüler. Hem ruhlarını öldürdüler. Hem maddi hem manevi olarak öldürdüler. Dünyayı sömürdükçe sömürdüler. Sömürü düzenleri meydana getirdiler. Afrika'nın bedenini de öldürdüler, ruhunu da. Diğer devletlerin bedenlerini de başka şekillerde öldürüyorlar. Savaşlar, haksız savaşlar, fitne fesat yoluyla. Mezhepler arası savaşlar çıkartmakla, kardeşi kardeşe kırdırtmakla, haksız savaşlar meydana getirmekle hep öldürüyorlar. Bunlar dünyanın başının belası. Şu medeniyet suçlu bir medeniyettir. Şu medeniyetten dünya kurtarılmalıdır. Şu medeniyet insanın hem bedenini öldürdü hem ruhunu öldürdü. Hem Afrika'da aç bıraktı. Hem dünyanın her tarafında haksız savaşlar meydana getirdi. Hem onları uyuşturucuyla öldürdü. Hem onların mallarını faiz yoluyla yedi. Hem onların başına diktatör sistemler getirerek o memleketleri sömürdükçe sömürdü. Hem onların ahlakını bitirdi. Hem onları şirke düşürdü. Her türlü bitirdi. Ve bütün günahlar çoğaldıkça çoğaldı. Artık şu medeniyetten insanlık kurtarılmalıdır. Allah Azze ve Celle vahyine ruh demektedir. Meleklerini ruh ile size faydalı olacak, sizi canlandıracak kelamullah ile indirmektedir. Siz o vahyi başınıza bela mı zannediyorsunuz ey insanlar? Vahiy size yol göstermek için gönderiliyor. Çölün ortasında kalsanız, birisi gelse sizi kurtarsa, gel peşime düş dese, güneşin altında ölmek üzereyken, susuzluktan konuşamaz hale gelmişken, gel dese arkama düş, şurada bir köy var, orada yemek de var, su da var, gölge de var. Vay Allah razı olsun demez misiniz? Peşine düşmez misiniz? Elini ayağını öpmez misiniz? Allah vahiy gönderiyor can vermek için. Peygamber gönderiyor can vermek için. İnsanlar onu başlarına bela görüyor. Bu ne büyük bir nankörlüktür. Allah istediğine vahyini indirir. Ne şekilde indirir, ne diye indirir. En enziru ennehu la ilahe illa enem. Onları uyarmak için. Melaikesini indirir, gidin onları inzar edin. En enziru. İnzar edin, korkutarak ikaz edin. Yani sadece ahiret var demeyin. Sadece Allah'tan başka ilahın olmadığını söylemeyin. Onları aynı zamanda Allah'tan başka ilahlar edinirseniz Allah sizi ebedi cehenneme atacak deyin. Sadece ahiret var demeyin. Cehennemden de bahsedin. Sizi cehenneme atar deyin. İnzar böyle bir şey. En enzirum. Melaikesini gönderir vahiy ile. Kullarından istediğine indirir. Ve bu şekilde neden gönderir? En enziru, gidin inzar edin. Onları uyarın, korkutun, cehennem ile de korkutun. Sadece cenneti söylemeyin. Sadece ahiret var, cennet var demeyin. Cehennemi de söyleyin. Çünkü insanoğlunun nefsine hakim olabilmesi, cehenneme iman etmesiyle mümkündür. Sadece cennete iman eden, sadece Allah'ı seven bir insan, Allah'tan korkmayan bir insan nefsine hakim olamaz. Mesele Hristiyanlığın dediği gibi değil yani. Hristiyanlık kendilerince bir din uydurdular. Yektubuna bi eydihim. Elleriyle yazıyorlar. Sümme yekulûne hâzâ min indillâh. Sonra da Allah katından diyorlar. Kafalarına göre bir din meydana getirenler dediler ki Allah ile korkutmak doğru değil. Kur'an'daki Allah'ı beğenmediler. Kur'an'daki Allah diyorlar onlara göre haşa bir diktatör gibi. Bazısına mükafat veriyor, bazısına ceza veriyor. Kaprisli bir diktatör gibi dediler haşa. Güya onlardaki Allah, onların o kendi elleriyle yazdıkları, uydurdukları Allah ise oğlu olan bir Allah. Oğlu olan o Allah güya sadece insanları seven, merhamet eden bir Allah, korkulmaması gereken bir Allah, sadece seven ve sevilmesi gereken bir Allah. Bu şekilde işte bugünkü Hristiyan alemini meydana getirdiler. Böyle işte, böyle bir Allah, korkulmayan bir Allah ile Hristiyan aleminde din diye bir şey kalmadı. Korkulmayan bir Allah ile haram diye bir şey kalmadı. Korkulmayan bir Allah ile herkes sonuna kadar günahlara battı. Korkulmayan bir Allah öğretirseniz işte olacağı odur. Allah, Kur'an Allah'ı hem sevdirir, Kur'an Allah'ın kullarını sevdiğini de ifade eder. Yuhibbuhum, Allah kullarını sever ve yuhibbune, kullar da Müslümanlar da Allah'ı severler buyurur. Allah ile kulu arasında bir sevginin olduğunu ifade eder. Allah isimlerinden birisinin El-Vedud olduğunu ifade eder. Allah El-Vedud olandır, yani kullarını çok sevendir. Evet, Kur'an'daki Allah kullarını da sevendir. Ama aynı zamanda kendisine şirk koşan ve isyan edenlere cehennemini de hazırlamış olan bir Allah'tır. Ve cehennem anlayışı insana gereklidir. Aksi halde nefsi bir günahı çok arzu ettiği zaman onu ne zapt edecek? Akıl yeterli gelmeyecek, irade de yeterli gelmeyecek. Özgecan cinayetini biliyorsunuz. O adamın aklı yok muydu, iradesi yok muydu? İkisi de vardı. Ama Allah korkusu yoktu. Allah korkusu olsaydı, cehennem korkusu olsaydı onu yapamazdı. Ve onun gibi işlenen bunca cinayetler ve bunca günahlar, onları yapanların aklı var, onları yapanların iradesi var. Neden aklını ve iradesini kullanamadılar? Demek akıl ve irade yeterli gelmiyor. İşte öyle anlar var ki, öyle anlar var ki özellikle tenhada kaldığı zaman, öyle anlar var ki kimsenin görmediği yerlerde nefis o kadar güçlü oluyor ki iradenin gücü onu zapt etmeye yetmiyor. Ancak o anda iman onu durdurabilir. İmandan başka bir şey onu durduramaz. İman da yoksa ne olacak? İşte Hristiyan aleminin durumu gibi ve bizim şu anki durumumuz gibi. Günahlar ve suçlar çoğaldıkça çoğalacak. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden meleklerine diyor ki gidin inzar edin. Sadece öğüt vermeyin. Sadece Allah'ın rahmet sıfatlarını anlatmayın. Sadece cennetten bahsetmeyin. Aynı zamanda cehennemden de bahsedin, inzar edin, korkutun, uyarın. Çünkü Allah kullarını yaratmış, bilmez mi? Allah kullarını biliyor. Bu kullar korkutulmazlarsa bunlar her günaha girerler. Bunların korkutulmaya ihtiyacı var. İradesine dışarıdan bir destek lazım. Allah korkusu bir destektir. Allah korkusu kul için iyidir. Allah korkusu kulun iradesinin bittiği yerde devreye girer. Tıpkı motor freninin gücünün yetmediği yerde diğer fren devreye girer ya hani. Ve o fren, asıl fren, motor freninden daha güçlüdür ya hani. İşte aynen öyle. İradeniz o motor frenine benzer. Ama eğer asıl fren yoksa, yükünüz de ağırsa, yani nefsiniz kuvvetliyse, yokuş aşağı inerken neyle duracaksınız? Tenhada kaldığınız zaman kendinize nasıl hakim olacaksınız? Kimsenin görmediği yerlerde kendinizi günahtan nasıl koruyacaksınız? O fren olmazsam, Allah korkusu, cehennem korkusu, o fren olmadan kendinizi nasıl durduracaksınız? Bu kadar ağırlıklı bir yük ile, nefisler bu kadar güçlendirilmiş iken, nasıl durduracaksınız kendinizi? Hristiyanlık cevap versin. Allah ile korkutmaya karşı olan Hristiyanlık, hep Allah'ın rahmet sıfatlarını anlatan kilise cevap versin. Madem o yeterliydi, neden sizin aleminizde her pislik yayıldı ve oradan da bize bulaştırdınız? Lanet olasıcalar, kendiniz orada o mikropları ürettiniz, sonra da bize de bulaştırdınız. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ Onlara yeryüzünde fitne fesat çıkartmayın. Günahları çoğaltmayın. İnsanı ifsat etmeyin. İnsanı bozmayın. Toplumu bozmayın denildiği zaman derler ki قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Biz ancak ıslah ediyoruz. Biz yeryüzünün ıslahı için çalışıyoruz. Biz barış getiriyoruz. اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ Hayır, onlar fesatçıların ta kendileridirler. وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ Ama bunun farkında bile değiller. Kurdukları nizamlar insanları ifsat ediyor. Kurdukları medeniyet, medeniyet değil, insanı bozdukça bozuyor. İnsanın bedenini de ruhunu da öldürüyor. Allah ise peygamberine ruh gönderiyor. Topluma ruh olsun diye vahiy gönderiyor. Ve meleklerine diyor ki enziru, inzar edin. Ne şekilde, neyle inzar edecekler? Evvela hangi meseleyle? Ennehu la ilahe illa ene. Benden başka bir ilahın olmadığını evvela onlara bunu öğretin. Bununla onları uyarın. Allah Azze ve Celle evvela kendisinden başka bir ilahın olmadığını öğretmelerini onlara emrediyor. Neden la ilahe illallah üzerinde çok duruyoruz? Neden çok durmalıyız? Allah Azze ve Celle kitabında sürekli olarak bunun üzerinde durduğu için. Neredeyse hangi sayfayı açsanız Allah'tan başka bir ilahın olmadığı ya direkt ya da dolaylı bir şekilde ifade edilmektedir. İşte burada da görüyoruz. Melekler de bunun üzerinde duruyor. Allah'tan başka bir ilahın olmadığını ayette benden diyor. Benden başka bir ilahın olmadığı hususunda onları uyarın. Yani bu mesele dinin en temel ve en ciddi meselesidir. Allah'tan başka bir ilahın peşinden gidildiği takdirde, çünkü ebediyen cehenneme gidilecektir. Ahirette öyle. Dünyada da öyle. Allah'tan başkalarını ilahlaştırmış olan, onların peşinden giden, Allah'ın koyduğu esasları terk eden, başka esaslar koyanlar, halk da onların peşinden gittiği zaman kendilerini öldürmektedirler. Ölü bir toplum meydana gelmektedir. Sadece ahirette kendilerini tehlikeye atmıyorlar. Dünyalarını da berbat ediyorlar. Dünyada suçlar çoğaldıkça çoğalıyor. Benden başka bir ilahın olmadığını fettekun, bir de benden korkun. İşte bir de bu hususta onları ikaz edin. Yani benden başka bir ilahın olmadığı ve sadece benden sakınmanız gerekiyor. O meseleler üzerinde özellikle durun ve onları bu hususta ikaz edin, inzar edin. Din inançtır ve ameldir. Allah Azze ve Celle önce inanç üzerinde duruyor. O ruh yani vahiy. Vahyin özü neydi? La ilahe illallah'tı. İşte onun için burada öncelikle bu söyleniyor. Meleklerini ruh ile gönderiyor ve o melekler kelamullahı yani vahyi yani ruhu alıyorlar, geliyorlar. Ve evvela hangi mesele üzerinde duruyorlar? En temel mesele Allah'tan başka bir ilahın kabul edilmemesi gerektiği inanç. Sonra fettekun, yalnız benden sakının, amel. Amel işlerken sadece benden sakının. Yani amel işlerken benim kanunlarıma göre amel işleyin. Benden sakının, haramlarıma girmeyin. Ben bir şeyi haram kıldığı zaman ondan sakının. Her biriniz bir muttaki olun. Allah'tan sakının. Nedir takva? Nedir Allah'tan sakınma? Şüpheli şeylerden kaçınmak, sadece haramlardan da değil. Şüpheli şeylerden kaçınmak. Melekler bununla ikaz edecekler. Vahiy bizi bununla ikaz edecek. Allah Azze ve Celle'den sakınmayı öğretecek. Haramlara yaklaşmamayı. Peygamberimiz buyuruyor. İnnel halale beyin vel harame beyin. Helal de belli, haram da. Fakat bir de bu ikisi arasında şüpheli bir takım şeyler var. Her kim ki o şüpheli şeylerden kendisini korursa dinini ve ırzını korunmuş olur. Her kim ki o şüpheli şeylere düşecek olursa harama düşmüş olur. Şüpheli şeylere giren kimsenin misali, koyunlarını yasak bölgenin kenarına kadar getirip orada otlatan çobanın misali gibidir. Koyunlarını yasak bölgenin kenarına, mayın tarlasının kenarına kadar getiriyor. Bu hayvandır, belli olur mu ne yapacağım? Karşı tarafa geçiverir. İşte o zaman tehlikeye düşmüş olur. Efendimiz şüpheli şeylere düşenleri buna benzetiyor. Yasak bölgenin kenarına kadar gelmeyin. Haramların kenarına kadar gelmeyin. Şüpheli şeylere düşerseniz, haramların kenarına kadar gelirseniz yani o tarafa geçiverirsiniz, bir günde harama giriverirsiniz. O halde şüpheli şeylerden uzak durun ki haramlardan uzak kalmış olasınız. Nasıl ki müstehapları yapan sünnetleri zaten yapar, sünnetleri yapan vacibi zaten yapar, vacibi yapan farzları zaten yapar. Aynen öyle mekruhlardan kaçınan, şüpheli şeylerden kaçınan mekruhlardan kaçınır, zaten kaçınır. Mekruhlardan kaçınan da zaten haramlardan kaçınır. Dolayısıyla şüpheli şeylere dikkat etmek takvanın temelidir. Şüpheli şeylere dikkat etmeyenler eninde sonunda şüpheli şeylerden mekruhlara, mekruhlardan da haramlara düşeceklerdir. İşte onun için din bizi oraya varmadan durduruyor. Tehlikeli bölgeye varmadan biz daha gerideyken durduruyor. Hazreti Ömer bir gün Ebu Zer'e sordu. Takva nedir ya Ebu Zer? Ebu Zer dedi ki, hiç yalın ayak, ayakkabısız bir şekilde deve dikenlerinin olduğu bir yolda yürüdün mü ya emirel müminin? Evet dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh. İşte dedi öyle. Takva işte odur. Nasıl yürüyordun ya emirel müminin? Nasıl yürüyordun? Dikkatli bir şekilde, adeta parmakların ucuna basarcasına, aman bir diken ayağıma batmasın. İşte takva odur. Bu yolda, hayat yolunda ilerlerken, aman bir harama girmeyeyim diye dikkatli olmak, dinde hassasiyet göstermek, şüpheli olan şeylere karşı dikkat etmek, onlardan uzak durmak. Sahabeden gelen rivayetlere göre biz bir harama düşmek korkusuyla 70 tane mübahı terk ederdik. bir harama düşeriz korkusuyla 70 tane mübahı terk ederdik. Fettekun, benden sakının. Melekler bize bunu ilham ediyor. Kur'an bize bunu emrediyor. Allah Azze ve Celle melekesini bununla gönderiyor. Gidin onlara deyin, benden başka bir ilahın olmadığını ve benden sakınmaları gerektiğini. Hem sevecekler hem de korkacaklar. İkisi bir arada nasıl olur? Allah için mümkündür. Allah'ı sevmek için çok sebep var. Korkmak için de çok sebep var. Dolayısıyla hem severiz hem korkarız. Allah Azze ve Celle sakın şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın buyurur. Allah'ın rahmet sıfatları elbette vardır. Ama bunlara güvenip de korkusuzca davranmayın. Korkusuzca davranmayın. Evet, elbette Allah öyledir. Elbette Allah merhamet sahibidir. Ama Allah aynı zamanda intikam da alır. Allah aynı zamanda bazılarını bağışlamaz. Seni bağışlayacağını nereden biliyorsun? Hep ümit ile korku arasında olacaksın. Hep Allah'ın rahmetinden ümit içerisinde olacaksın. Hem de daima korku içinde olacaksın. Ya bir günahını affetmez de cehenneme koyarsa? Ateşe nasıl dayanacaksın? İşte meleklere bütün bunlar hususunda kulların ikaz edilmesi emrediliyor. Melekler bununla indiriliyorlar yeryüzüne. Allah Azze ve Celle bundan sonraki kısımda mahlukatına temas edecek. Şunları yarattım diyecek. Bütün bunlar size neyi ifade ediyor? Bu kadar mahlukatı görünce neyi anlamanız gerekiyor? O kısma girmeden Allah Azze ve Celle böyle bir giriş yaptı. Kıyamet ile bizi korkuttu, kıyamete bizi hazırladı. Kıyametin vaktinin az kaldığını bize ifade etti. Ve sonra meleklerin ruhu indirdiğini, vahyi indirdiğini ve onun toplum için bir ruh olacağını ifade etti. Ve melekler öncelikle la ilahe illallah üzerinde duruyorlar madem, vahiy öncelikle bunun üzerinde duruyor madem, o halde Müslümanlar da İslam davetçileri de evvela bunun üzerinde durmalıdırlar. İnsanları doğru inanca davet edecek, sadece Allah'ı ilah olarak görmeye, kullara kulluk yapmamaya onları davet edecek. Sadece Allah'a itaat etmeye davet edecek. Bütün esaslarımızı, kriterlerimizi, değer ölçülerimizi Allah'tan almaya davet edecek. Ve sadece Allah'tan sakınmaya davet edecek. Doğru inanç ve doğru amele davet edecek. Bu şekilde dinin özeti yapılmış oluyor. Din inanç ve amelden ibaret değil midir? İnancın da en temeli la ilahe illallah değil midir? Amelin de en temeli Allah'tan sakınmak değil midir? Farzlardan daha önemli olan haramlardan kendimizi korumaktır. O yüzden Allah Azze ve Celle farzlar yapın demeden evvel fettekun buyurdu. Benden sakının, yani haramlarıma girmekten sakının, benden sakının. Cehennemden sakının, haramlar farzlardan daha da önemlidir. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan, senin medeniyetini kurmak için gayret gösteren kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi sana hizmet etmeyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.